tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Gökhan Polat, ben Sedat Ağaldu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam bu hafta 1. Murat döneminden şöyle bir ayrılacağız. Çünkü bu döneme gelene kadar siz Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli 4 ayaktan bahsetmiştiniz. Bunlardan biri de Bağcıyan Rum'du. Hocam kelimenin anlamıyla dilerseniz başlayalım. Bağcıyan Rum ne demek? Bu esnada da duyuralım. Güray Kırpık hocamızın çok önemli bir yayını çıktı. Türk Tarih Kurumu yayınları arasında Anadolu Kadınları Teşkilatı Bağcıyan'ı Rum adıyla bir kez daha dinleyicilerimize söyleyelim ve sözcüğün kelimenin anlamıyla başlayalım. Güray hocam buyurunuz.
Teşekkür ederim Sedat Bey. Anadolu Kadınları Teşkilatı konusu tarihçilerimizin de kamuoyunun da genel anlamda çok fazla üzerinde duramadığı, tanımadığımız bir konuydu. Bu vesileyle sizin vesilenizle de bu konuyu açıklamış olacağız, bilgilendirmiş olacağız kamuoyunu ve bütün dünyayı. Teşekkür ediyorum tekraren.
Bizler teşekkür ederiz.
Anadolu kadınları gerçekten bilinmesi gereken, bilinesi insanlardı. Bağcıyan Rum da işte onun o zamanki adıydı. Yani Anadolu Kadınları Teşkilatı dediğimiz teşkilatın tarihteki, tarih belgelerindeki karşılığı Bağcıyan-ı Rum idi. Aşık Paşazade kitabının içinde Anadolu'daki sosyal zümreleri, Anadolu'nun fethini yapan zümreleri tanımlarken, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda maya rolü oynayan bu sosyal zümreleri adlandırırken, 4 taife saymıştır. 4 taife içerisinde Bağcıyan-ı Rum'u da görüyoruz. Sırasıyla söyleyecek olursak, Diyar-ı Rum adı bilinen coğrafyanın içinde 4 taife vardır. Bunlardan biri Gaziyan-ı Rum, biri Abdalan-ı Rum, biri Ahiyan-ı Rum, biri Bağcıyan-ı Rum'dur. İşte bu Bağcıyan-ı Rum bacıların sosyal zümresidir, yani teşkilatıdır ve Anadolu'nun her tarafında görülen kadın simalar, o zamanki saraydan köye kadar yaşayan, göçebesinden şehirlisine kadar uzanan sahada Anadolu kadınının kimliğini, yaşayışını, yaptığı meslekleri bir eğitim teşkilatı olarak da bunlar içerisinde Bağcıyan-ı Rum'u tanıyoruz, görüyoruz. Çeşitli belgeler içerisinde tarih kaynaklarının yer yer bu isimlerden öne çıkan simalara atıfta bulunduğunu, onlar hakkında bilgiler verdiğini görüyoruz.
Hocam örnekleri de aktaracağız, dinleyicilerimize söyleyeceğiz ama daha önceki programlarımızda da ifade ettiniz. Fakat kısaca diğer 3 ayağın hangi anlamlara geldiğini ve fonksiyonlarının, işlevlerinin neler olduğunu da kısaca bilgilendirirseniz bizleri hocam.
İslam kaynaklarında Anadolu coğrafyasının adı fetih edilmeden önce, Anadolu'ya Türkler henüz tam anlamıyla yerleşmeden önce, fetih yıllarının başlangıcında da Diyar-ı Rum adını vermekteydiler. Yani Anadolu coğrafyasının bir ismiydi. Buradaki Rum kavramı coğrafya adıdır. Romalı, Roma ülkesi anlamında Bizans devletinin o zamanki resmi adı Roma İmparatorluğu ya da devleti olduğu için Roma kelimesinin İslam kaynaklarında ve Türk tarih kaynaklarındaki karşılığı Diyar-ı Rum ya da Roma devletinin karşılığı olarak kullanılıyordu. Coğrafya adı olarak da Diyar-ı Rum Anadolu'ya karşılık gelmekteydi. Roma ülkesi anlamına geliyordu. İşte bu Diyar-ı Rum'un Türkiye olması 12. yüzyılda Anadolu'nun fethinin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleşmiştir ve 12. yüzyılda Haçlı seferleri geldiği bir çağda Anadolu'ya gelen, Avrupa'dan Haçlı seferleri içerisinden gelen tarihçiler bu coğrafyanın ismine Türkiye demişlerdir. Bunu özellikle açıklıyorum çünkü Bağcıyan-ı Rum kelimesinin içerisindeki Rum sözcüğünün bir kavme ait olmadığını, coğrafya adı olduğunu, tarih kavramları içerisinde tarihi metinlerde geçen yer adı olduğunu ve sosyal zümrelerin adı içerisinde diğer zümreler içinde kullanıldığını bilmek gerekir.
Hocam bir örnek daha var. Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu'lu Hoca Celaleddin.
İlk Müslüman sahabelerden olan Süheyb-i Rumi ya da Süheyl-i Rumi, Anadolu'lu ya da Anadolu'dan giden sahabe demektir. Buradaki Rumi de aidiyeti, yani nereli olduğunu gösterir.
Bu Bacıyan Rum'da da, yani, Ahiyan Rum aynı şey.
Mesela Şems-i Tebrizi dediğiniz zaman Tebrizli Şems gibi. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi de Anadolu'lu Mevlana anlamına geliyor. İşte burada Ahiyan Rum, Anadolu ahileri, ahi kelimesinin çoğulu Ahiyan. Buradaki an eki Farsçadan çoğulu ki oluyor. O evet, zamanki hocam. Tabirle Anadolu ahileri, Gaziyan Rum, Anadolu gazileri, Abdalan Rum, Anadolu abdalları, yani Anadolu erenleri. Bu Abdalan Rum'un da birçoğu biliniyor. Yani Abdal Musa, Geyikli Baba, Somuncu Baba, Hacı Bektaşi Veli. Daha sonrasında ise onlarcasıyla Sarı Saltığı da buna dahil edebiliriz. Balkanlarda da görülen Abdalan Rum bunlar. Yani Anadolu abdalları ve Bacıyan Rum.
Evet.
Anadolu bacıları.
Bacı esas kelimesi. Konumuz. Evet hocam.
Bacı kelimesi Türkçemizde kullanılan, yüzyıllardır bulunan ve halkımızın, Türkçenin özünde olan bir kelime. Bacıyan, bacılar, Bacıyan Rum'da Anadolu bacıları zümresi. Bu Anadolu Bacıları Teşkilatı veya Anadolu Kadınları Teşkilatı zaman zaman Osmanlı Devleti'nin genişlemesiyle farklı biçimler almış, farklı isimlerle anılmış ve sosyal yapının değişmesiyle, devletin değişmesiyle, tabii ki Türk tarihinin değişen, gelişen zamanlarında, tekamül süreci içerisinde 19. 20. yüzyılda da baktığımız zaman bambaşka kurumlarla temsil edilmiştir. Şüphesiz bir devamlılık olduğunu ifade etmek için bunu söylüyorum. Bacıyan Rum nedir? Nasıl anlaşılır? Nasıl kaynaklarına ulaşılır? Bunlardan kısaca örneklerle bahsetmemde yarar var. Anadolu ahileri bu dört zümrenin içerisinde Ahiyan Rum ismiyle bilinen bir kol idi. Ahiliğin kadın kolu olarak tasvir edebileceğimiz Bacıyan Rum da yine bu dört zümreden diğer bir tanesi olarak üzerinde durduğumuz bir konudur. Bacıyan Rum meslek hayatı içerisinde ve sosyal hayatta kadının yerini tanımlar. Bu öyle bir yerdir ki Türk tarihinin süreci içerisindeki kadının konumunu anlamak açısından da konuyu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Orta Asya'da Türk kadını nasıldı? Müslüman Türk kadını, Anadolu Kadınları Teşkilatı'nın yapısı, eğitim süreçleri, meslekleri, edindiği sosyal görev, toplum içerisinde ve devlet hayatındaki yeri ve dünya tarihi içerisindeki konumunu tanımlamak açısından bu tarihi belgeleri bilmek ve anlamaya çalışmak gerekiyor.
Gerçekten... Hocam, ta şuradan başlatmak mümkün olabilir mi? Sarmatlardan, hani Amazon dedikleri, Batılıların Amazon dedikleri, bizim Sarmatlar olarak bildiğimiz Temiris, Tomris, oradan Dede Korkut'a gelmek, Dede Korkut'taki kadın, Türk kadını figürünü görmek ve oradan Anadolu Bağcıyan Rum Teşkilatı'na gelmek ne derece bir tarih silsilesi içerisinde bütünlük arz eder Türev Hocam?
Tabii tahlil etmek lazım belgeleri, karşılaştırmak lazım. Örtüşen yönlerini, bu konu çok yeni çalışılan konular arasında bulunduğu için kesin belgelerle karşılaştırarak ortaya konulması gereken bakir bir konu. Hindistan'dan Balkanlara kadar, Karadeniz kuzeyinden Afrika'ya kadar uzanan sahada Anadolu kadınının benzeşimlerini görebiliriz. Elbette Balkanlarda, Kafkasya'da, Orta Asya'da benzerlikleri olduğunu göreceğiz. Nitekim Orta Asya'da Bacıyan Rum şenlikleri kutlanmaktadır. Bunu da belirtmekimizde yarar var. Yani Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Orta Asya'nın, Türkistan sahasının farklı birim yerleşim alanlarında geleneksel olarak Bacıyan Rum şenlikleri yapılmaktadır günümüzde de. Bu bir devamlı hadisedir. Yani gelenek olarak olan bir şey. Demek ki Anadolu'da da buna benzer pek çok unsur, yarenlik teşkilatı adıyla da bildiğimiz, kadınların da bir araya gelip kendi işlerinde eğitim, meslek ve tabii ki aile meseleleri de dahil olmak üzere sosyal meseleler, hatta devlet ve millet meselelerini konuşmaları söz konusu olur. Ve hatta ticaretle uğraşmaları, yatırım yapmaları, mal mülk sahibi olmaları, baktığımız zaman bazen kadınların bu konulardaki meseleleri erkeklerden daha fazladır. Yani öyle bir sorun yok. Bu bir mesele olmamış Türklerde ve özellikle de Müslüman Türklerde de böyle bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela bir örnek ile açıklayacak olursak, Alp kadın tipi olarak değerlendirdiğimiz Anadolu kadınının yiğit kadın tipi, yani savaşçı ve mücadeleci ve hayatın içerisinde her anlamda fedakarlığıyla ortaya çıkan kadın analarımız ve ecdadımız, kadın olan ecdadımız gerçekten de anılası ve çok da böyle unutulmuş vefasızlık yaptığımız tarafını temsil ne ediyor tarihimizi. Evet. Ve çok da en öncelikle anaların hakkını anmak gerekir. Yani bizim geleneğimizde, kültürümüzde, inancımızda ana hakkı babadan önce gelir. Ve bundan dolayı işte Anadolu Kadınları kitabımızı bu konu üzerinde çalışmamız sebebi budur. Yani her şeyden önce anaya vefa gerekir, babaya vefa da gerekiyor elbette ama sırayla.
Boynumuzun yani, borcu hocam.
Bu,
evet.
Bu anlamda bir vefadır bu kitap. Bunu özellikle dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Anasına, babasına vefakar olmayan, ecdadına vefakar olmayan, yarın başka neye vefakar olur onu bilemeyiz artık.
Ve yani, başına ne gelir bir tek Allah bilir.
Tabii ki bunu özellikle belirtmemizde yarar var.
Hocam dönelim şimdi, bu teşkilat şu şekilde, bu şekilde bir talimatla mı kuruluyor? Hangi aşamalardan geçerek bu teşkilatın ortaya çıktığını? Çünkü siz epey bir zamandır konu üzerinde çalışıyorsunuz Güray Hocam. İşte bu kitap aşamasına gelene kadar. Ve az önce de ifade buyurdunuz, yeni bir konu, bakir bir konu.
Şöyle ifade edelim, Anadolu Kadınları Teşkilatı'nın üzerinde dünyada Avrupalı oryantalist dediğimiz batılı bilim adamları da çalışmıştır. Bunlar arasında Franz Tischner gibi, işte Claude Kahn gibi bazı isimler de bulunmaktadır. Ahilik araştırmalarıyla ilgilenen bilim adamları, bu konuda tarihçiler farklı çalışmalar yapmışlar. Birbirlerine farklı yorumlarda da bulunmuşlardır. Türkiye'de de tarihçiler bu konuya eğilmişler ve yer yer işaretlerde bulunmuşlardır. Ancak belgelerin yayını anlamında, tanıtımı anlamında bir çalışma, derli toplu bir çalışma yapılmamıştı şimdiye kadar. İşte bu, bizim yaptığımız şey budur. Yani kuruluşu temsil eden belge, en eski bilgiler ve belgeler ve buna dair Anadolu Kadınları Teşkilatı'na dair izlerin bulunduğu, bilgilerin bulunduğu kayıtlar yayınlandı. Neler var? Hangi
hocam
belgeler
nereye kadar
var?
Gidiyor?
Nereden tespit edebiliyoruz? 13. yüzyılın başlarında Ahi Evrani Veli'nin eşi Fatıma Bacı'ya kadar biz götürüyoruz. Fatıma Bacı yapmış olduğu mücadele ile hayatındaki uygulamalarıyla Anadolu'daki Bacıyan Rum'un ilk lideri olarak kabul ediliyor genellikle ve belgeler onu gösteriyor. Ona çıkıyor bütün kapılar. Çünkü Ahiyan Rum, ahilerin başı da ahi yani mesleğinin, ahi eğitim teşkilatının ahi babası ve Anadolu'daki ilk kurucusu da Ahi Evrani Veli'dir ve onun eşi de Fatıma Bacı oluyor. Yani Bacıyan Rum'un lideri kabul ediliyor. Ahi Evrani Veli'nin vefatından sonra, şehit edilmesinden sonra, evet 13. yüzyılın ortalarına doğru Moğol istilası çağında biz Bacıyan Rum'un temsilcisi olarak Kayseri'de Fatıma Bacı'yı görüyoruz. Moğolların Kayseri'yi kuşatmasında mücadele etmiş, şehir savunmasında kadınlarla beraber kılıç çekmiş ve şehri savunmaya gayret etmiş. Daha sonra Moğol askerleri tarafından esir alınarak hapse atılmış. Yaklaşık 15 yıl hapiste kalmış. Bu süreç içerisinde okumak, yazmak ve birçok ilmi meseleyle meşgul olmuş bir kadın sima. Yani okuma yazma biliyor, öğretiyor, hapiste de olsa gelen gidenlere de, ziyaretçilere de sürekli talimatlar veriyor. Fatıma Bacı böyle birisi. Gerçekten lider bir şahsiyet olduğunu anlıyoruz. Daha sonra ise hapisten kurtulduktan sonra da onun hayatını devam ettirdiğini görüyoruz. Anadolu'da Ankara'ya, Kırşehir'e ve Nevşehir bölgesine özellikle Bacıyan Rum'un öncü kadınları gelmişlerdi. Hatun Ana adıyla bildiğimiz bir kadın sima var veya kadıncık ana. Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaşi Veli'nin de yine ahilikle irtibatını burada görüyoruz. Özellikle Hacı Bektaşi Veli'yi daha önceki bir dönemde temsil ettiği için Hacı Bektaşi Veli 13. yüzyılın ikinci yarısında tam da Fatıma Bacı'nın yaşadığı bir dönemde kadıncık anaya ısmarlamıştır Anadolu'daki Bacıyan Rum zümresini diye Aşık Paşazade'de bir kayıt var. Burada biz kadıncık ananın Fatıma Bacı olabileceği üzerinde de duruyoruz veya Fatıma Bacı'nın yerine geçen kişi olarak tanımlamak gerekiyor. Yani Hacı Bektaşi Veli Bacıyan Rum'un başını, liderini burada kendi Abdal Musa'dan sonra Hatun Ana'ya ısmarlamıştır. Hatun Ana diğer ismiyle kadıncık anadır. Ve Anadolu Kadınları Teşkilatı'nın burada birleştirici bir role sahip olduğunu görüyoruz. Yani her anlamda ahiler ve bacılar burada yani Ahi Evran veya Hacı Bektaşi Veli kolundan veya Mevlana kolundan, Hacı Bayram kolundan hepsi bir arada ve birbirlerinin öğrencisi şeklinde tanımlanmaktadır.
Hocam burada yani bir sosyo-kültürel iklim var bu teşkilatı ortaya çıkaran.
Eğitim teşkilatı olduğu için bunların bir yaygın eğitim kuruluşu olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Bağcıyan Rum Teşkilatı kadın simaların gençlik teşkilatıdır ve eğitim teşkilatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Meslek teşkilatıdır. Aynı zamanda işlerinde medrese tahsili görmüş, özel okullarda okumuş, yani saray okullarında saraylı kadınlar da bulunmaktadır. Örneğin İzzettin Keykavus'un ailesi, Gıyasettin Keysürav'ın ailesi içerisinde, Alaaddin Keykubat'ın kızları ve eşi yine bu teşkilat içerisinde çok önemli görevler üstlenmiş olarak telakki etmemiz gerekiyor. Çünkü İzzettin Keykavus'un kendisi fütüvve çalbarı giymiştir. Yani ahidir kendisi. Selçuklu sultanlarının 2. Kılıç Arslan'dan itibaren her birinin bir mesleği vardı ve ahilik elbisesi giyerlerdi. Yani fütüvve çalbarı giyerlerdi. Bu özel bir elbiseydi. Daha sonra da bu gelenek devam etmiştir. Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdiğinde, Moğol istilası başladığında da Anadolu Beylikleri döneminde Ankara ve çevresinde, Kırşehir'de, Kayseri'de ve ticaret bakımından önde gelen Anadolu liman şehirlerinde ya da gümrük kapılarının bulunduğu, merkezi ticaret pazarlarının bulunduğu yerlerde Bağcıyan Rum Teşkilatı'nın daha etkili olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de pazarlarda kadın, saraylı kadın zenginlerin yatırım yapmalarıdır. Yani dükkan sahibi kadınlar var. Çok sayıda dükkan açmışlar. Bunların mal ve mülkleri onlara ait ve vakfetmişler. Yani hayır için bunları yapmışlar. Dükkanların gelirlerini ise medreseye vermişler. Veya eğitime vermişler. Bu Bağcıyan Rum Teşkilatı'nın aslında Anadolu'daki diğer zümreleri de besleyen bir sosyal taban oluşturduğunu anlıyoruz. Yani sosyal bir görev görüyorlar. Bir taraftan da tıp okuluna destek oluyor ve vakıf yaptırıyor. Mesela Gevher Nesibe Hatun Kayseri'de dikkat edelim, Fatıma Bacı'nın çıktığı yerdir. Gevher Nesibe Darüşşifası bugün müzedir orada ve ayaktadır bütünüyle. Ayrıca o binanın yan taraflarında konaklama yerleri de bulunuyordu.
Evet Güray Hocam.
Yani bugünkü halinden çok daha geniş bir şeyden bahsediyoruz. Gevher Nesibe'nin kendisi de Selçuklu ailesinden idi.
Değerli dinleyicilerimiz, daha sorularımız olacak Güray Kırpık hocamıza konuya ilişkin. Ama şimdilik kısa bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
Türk tarihinin izinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla bu önemli konuyu, Anadolu Kadınları Teşkilatı, Bağcıyan Rum konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam şimdi sosyo-kültürel iklim içerisindeki bir olgudan bahsediyoruz. Fakat bunun bir örgüt yapısı var mı? Buna giriş şu şartlara bağlıdır, şu eğitimi almış insanlar buna girebilirler. Böyle bir girişte törenler vardır. Ahilikte olduğu gibi, localara girişte olduğu gibi. Bunlar var mı hocam? Bunlar tahrirlerde görünüyor mu, kayıtlarda?
Şöyle ifade edelim. Bağcıyan Rum'la ilgili bilgilere baktığımız zaman ahilik teşkilatının kadın kolu olduğunu anlıyoruz. Ahi Fatıma, bacı Fatıma birbirini yerine kullanıyor. Yani ahi kelimesinde erillik, dişillik farkı yok. Hem erkek için hem kadın için kullanılmış. Bacı kelimesi erkek için kullanılmıyor. Ancak ahi kelimesine baktığımız zaman kadınlar için de ahi Fatıma ya da ahi Ayşe, işte ahi Sümbül gibi isimler karşımıza çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor. Ahilik teşkilatında ne eğitimi veriliyorsa hepsi kadınlar için de geçerlidir.
Fark yok hocam.
Hiçbir cümlesi değişmemiştir. Hiçbir bilgi değişmemiştir. Sistem aynıdır. Şöyle ki ahilik teşkilatının eğitim, öğretim kitaplarını biliyoruz. O kitapların içerisindeki bilgileri de biliyoruz ve neler öğretildiğine dair çok açıkçası detaylı bir şekilde de bilgi sahibi oluyoruz. Orada kısa bir tarih bilgisi vardır. Bütün insanlık tarihi vardır. Mesela şöyle ifade edeyim. Bir fütüvvetnamedeki bilgiler şunlardır. Kadınlar bunları okuyorlardı. Bağcıyan Rum Teşkilatı'nın mensup olan genç kızlar, kadınlar bu bilgilere mutlaka dinleyerek ya da okuyarak bizzat sahip oluyorlardı, vakıf oluyorlardı. Nereden başlıyordu buradaki tarih bilgisi? Çünkü bir insanın hafızasını tarih oluşturur her şeyden önce. geçmiş insanların tarihi, milletinin tarihi ve tabii ki her açıdan baktığımız zaman bu dil, din ve tarih üçlüsü bu kitabın içerisinde var. Yani hem dini ilimleri öğreniyor, hem tarih ilmini öğreniyor, hem de dili burada öğreniyor. Bunlar Türkçe fütüvvetnameler çoğunlukla. Tabii Farsça, Arapça olan fütüvvetnameler de var ama Türkçeleştirilmiş bu dönemde. Büyük oranda Türkçe fütüvvetnamelerde görüyoruz ve nasihatler şeklinde bunlar veriliyor. Baktığımızda Hazreti Adem'in yaratılışından başlar, onun ilk eğitim sistemini Havva ile birlikte nasıl kurduğunu, çocuğu nasıl eğittiğini anlatır kitap. Yani Hazreti Havva kadındır, Adem aleyhisselam da ilk insandır. Yani böyle başlar. Ardından o eğitim sistemi içerisinde o tarihi süreç anlatılır. Terzilik mesleği, tarımla uğraşma, çiftçilik vesaire, astronomi bilgisi. Bütün bunlar sırayla anlatıldıktan sonra sosyal hayat içerisindeki bütün meselelere yer vardır. Mesela 720 ayrı madde halinde bir insanın günlük hayatında uyacağı kurallar maddeleştirilmiştir.
Hocam
720 madde. Bunlar yaşanılacak kurallar. Ezberlemiyor bunu kadınlar. Uyguluyorlar. Uygulama olduğu için 720 madde sahada görülüyor. Mesela cömertlik ezberlenir mi?
Hayır hocam.
Yani hafızaya alsanız ne olacak? Cömertlik yaşanır.
Evet.
Maddeler bunlarla ilgili. Cömertliğin farklı şekillerine dair örnekler vardır kitapta. Nasıl verilir? Cömert nedir? Kimdir? Bu anlatılır. Neden cömert olmak gerekir? Diğergamlık yani fedakarlık. Bu anlatılır. İşte bir insanın yolda yürürken nelere dikkat etmesi gerektiği, evde otururken, konuşurken, merhaba derken, sağlık sıhhat ile ilgili konusunu sorarken, bir hasta ziyareti sırasında.
Edep yani hocam.
Hepsi var. Yani bir insanın insan olarak tanımlanan erdemleri, insan olarak beklentilerimiz. Bütün bunlar medeniyet tasviri gibidir adeta. Yani medeni bir insan nasıl davranması gerekir diyoruz. Temiz giyimli olacak. Değil mi?
Kendisi temiz
bakımlı
olacak.
Evet. Vesaire. Temizliğine, konuşmasına, yani cümleleri içerisindeki temizliğe de dikkat edecek. Her şeye dikkat edecek.
Bu düşüncesindeki temizliği.
Hepsi var tabii ki. Düşüncesindekine de okumasındaki, konuşmasındaki, insanlarla olan iletişimindeki hukuk ve devlet düzeninin, toplumun işte düzenini sağlayan sosyal zümre bu. Kadından başlıyor her şey. Bir aile içerisinde. Bugün biz eğitim prensiplerini anlatırken üç çevreden bahsederiz. Aile, okul ve sokak. Şimdi bu sokak çevresi evet dışarıdadır. Okul dediğimiz formal bir eğitim çevresidir ama aile burada ise eğer eşler yani özellikle de çocuk eğitimiyle ilgili tarafta bilgi sahibi değillerse buradaki bilgilere baktığımız zaman ahilik teşkilatı içerisindeki Bağcıyan Rum'un bilgi seviyesine ve yaklaşımına baktığımız zaman Bağcıyan Rum birbirini eğitiyor burada. Yani kadın öğretmenler bir bacı, baş bacı ne yapıyor? Diğer kadınlara bu kitaptan okumalar yapıyor. Sosyal hayat içerisinde bu kadın aynı zamanda bir dükkanda çalışıyor, bir tezgahtar olabilir. Ki buna dair bilgiler de var.
Ya pazarda savaşıyor olabilir hocam mesela. Az önce
ata binmeyi de öğreniyor bu kadın. Yani ata binmeyi öğreniyor, kılıç kullanmayı, ok atmayı ve yay kullanmayı öğreniyor. Üretim yapmayı öğreniyor. Dokuma tezgahında dokuma sanatını da bir başka kadından öğreniyor. Erkeklerin yapacağı işlerle kadınların yapacağı meslek ve işler bölümlenmiş. Ama uyulacak ahlaki kurallar aynı. Aynı standartlara uygun. Yani erkek aynı kurala uymak zorunda, kadın da aynı kurala uymak zorunda. O hudutlar içerisinde. Yani edep kuralları diyoruz biz buna. Yani talim ve terbiye de ben daha önce görev yaptığım için bunları çok iyi inceleyerek çocukların seviyesine uygun bir usul ile verelim deriz sürekli. Buradaki terbiye kavramı eğitimle ilgilidir. İşte eğitim kuralları dediğimiz kuralların temelinde baktığımız zaman bu yaygın eğitim kuruluşlarındaki kurallarla örtüşmeler de var. Çok sayıda örtüşme var. Bunları görüyoruz. Yani okuma yazma eğitiminin de Bağcıyan Rum içerisinde yapıldığı anlaşılıyor burada. Çünkü hocam, saraylı kadınlar var. Bunlar tabii bir şekilde okuma yazmayı biliyorlardı. Kendilerinin hayatlarında da vardı, yabancı dilde biliyorlardı. Ancak Darüşşifa'da ne kadar kadın görev aldı, çalıştı, bunu tespit etmek güç oluyor. Mesela Kerime veya Hemşire ismiyle bildiğimiz. Bugün işte kadınların genel olarak hangi mesleklerde yer aldığına baktığımız zaman mühendis kadın sayısı dünyada birçok ülkede daha azdır. Mühendis denildiğinde hemen erkek anlaşılır bazı yerlerde de kültürel olarak. Halbuki bu doğru değildir. Yani mühendis kadın da olabilir, erkek de olabilir. Tabii hatta kadın mi? Çoğunlukta da olabilir. Nitekim Kore'de mühendis kadın sayısı en fazla olan ülkelerden birisi. Şimdi baktığımızda mesleklerin insanların fiziki ve biyolojik yapılarına göre tercih edilerek değişkenlik gösterecek şekilde kadın ve erkek oranlarının değiştiğini görüyoruz. Ancak Türkmen kadını Orta Çağ'da, Anadolu Beylikleri ve Selçuklular Çağ'ında, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında erkeklerin yaptığıyla aynı derecede bir sorumluluk üstlenmiş görünüyor. Savaşlarda en kritik görevlere kadınlar verilmiş yeri geldiğinde. Mesela Osman Gazi'nin Karacahisar'ı fethi olayında kadınlar kalenin ele geçirilmesini sağlayan birinci aktördür.
Hocam Selçuklu da 6. Canaat'ın ordunun başına geçiyor.
Yine o Dulkadiroğulları'nın 1432 tarihli Betrandon seyahatnamesinde anlatılan 30 bin kişilik kadın süvari birliği sürekli olarak bunu bildirmek, anlatmak da lazım. Çok şaşırtıcıdır ve gerçekten de düşmana esir düşmüş olan eşlerini, çocuklarını ve erkekleri kurtarmak üzere yola çıkmış bir 30 bin kişilik askeri, ordu hocam, askeri evet. birlik değil, bu ordu dediğiniz ordu, gibi evet çok hocam. Büyük bir güç, askeri güç. Hatta Betrandon orada şöyle bir ifade de bulunur. Bu ordunun bir kısmıymış der.
İhtiyatlar geride demek ki hocam.
Evet, yani Betrandon diyor ki 100 bin kişilik bir ordu çıkarabildiklerini öğrendim kadınların. Bu yaklaşık olarak erkeklerin sayısına denktir. Yani her kadın savaşçı Türklerde. Bunu demek istiyoruz. Türk tarihinde Anadolu Kadınları Teşkilatı bir alp kadın tipini temsil eder. Bir kadında temel olarak ne vasıflar bulunması gerekiyordu? Erkekte de aynısı bekleniyor. Bu da var. Mesela yiğit olacak, kadın da yiğit olacak. Yani erkek de yiğit olacak, kadın da yiğit olacak.
Edepli
olacak. Erkek korkak olursa kadın da korkak olur. Evet. Böyle. Yani toplumda bir devamlılık var. Çünkü çocuğa kahramanlığı öğretecek yine kadındır yeri geldiğinde. Yani baktığımızda babası seferde sürekli eve gelemiyor. Kim öğretecek o çocuğa kahramanlığı?
Annesi öğretecek.
Annesi öğretecek. Evet. Yani onun da aynı şekilde eşi gibi olması gerekiyor. Aynı bilgilere sahip olması lazım. Kılıç kullanmasını, ata binmesini vesaire. Bütün bu eğitimlerle de ilgilenmesi yeri geldiğinde göstermesi gerekiyor.
Hocam bununla yapısına ilgili. Döndüğümüz zaman bu Bağcıyan Rum Teşkilatı'nın, Anadolu Kadınları Teşkilatı'nın anlaşılması açısından belki şuraya bir açıklık getirmek gerekebilir. Bir vakıf sistemi değil değil mi hocam bu?
Vakıf sistemi değil, sosyal tabakaların hepsinde var. Yani bir seçkin zümre gibi bir tarafta duran, kenarda duran, toplumdan uzak, ayrı gayrı bir yapı değil. Böyle bir yapı olamaz da. Çünkü başta sultan olmak üzere, sultan ahidir, onun eşi de bacıdır. Bu şekilde sıfatlandırılmışlardır. Hatun sıfatı, bacı ve ahi sıfatlarını, lakaplarını Bağcıyan Rum teşkilatının içerisindeki kadınlarda görüyoruz. Hepsinin sosyal hayat içerisinde bazıları vakıf ve eğitim kurumları kurmak suretiyle, bazıları çarşı ve pazarlarda dükkanlar satın alıp bununla ilgili kadınları çalıştırıp burada üretim yapmak suretiyle ticaret hayatında, bazıları ise diplomaside görev almışlardır. Mesela Selçuk Hatun diplomaside görev almıştır. Ve Selçuk Hatun gerçekten de Osmanlı Devleti'nde en etkili diplomatlardan birisidir. Baktığımızda 2. Bayezid'le Cem Sultan arasında aracılık görevini görüyor. Osmanlı Devleti'nin işte Fatih'in vefatından sonraki olaylarda böyle bir diplomat kadınını görüyoruz. Yaşından dolayı hepsi de saygı gösteriyor Osmanlı hükümdarı. Fatih'ten sonra 2. Bayezid Sultan Cem Sultan'la aralarına giriyor ve barış sağlamaya çalışıyor. Yine Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Germiyanoğlu ile Sultan 1. Murat Han'ın aralarındaki görüşmeler neticesinde Yıldırım Beyaz Germiyanoğlu'nun kızıyla evlenmiştir. Kızı Devlet Hatun'dur ve Devlet Hatun'un çeyizi olarak 3 tane büyük şehri Germiyanoğlu Osmanlı Devleti'ne hediye etmiştir. Yani burada çeyiz geleneklerini de görüyoruz. Bir erkek için bu kadar çeyiz verilmiyor. Yani böyle bir şey yok. Ama kadın için ülkenin yarısı verilmiştir. Germiyanoğlu Devleti'nin başkentinin dışında her yer verildi neredeyse. Bu kadar önemlidir ve Germiyanoğlu Devleti 2. Yakup Bey zamanında mektupla Osmanlı Devleti'ne miras bırakılmıştır.
Hocam,
birleşme gibi bir şeydir yani bu diplomasi hayatında gerçekten de Anadolu Kadınları Teşkilatı dediğimiz bir teşkilat var ve barışa da sebep olmuşlardır çoğu zaman.
Hocam az önce anlattığınız örneği daha önceki programlarımızda Tolunoğlu döneminde sultanın kızının evlendirilmesinde de görmüş müydük?
Evet, tabi burada şöyle bir ifadeyle konuyu tamamlamamızda yarar var. Karamanoğlu Alaaddin Bey'in kızı babası isyan ettikten sonra 1. Murat Hüdavendigar'ın Konya üzerine yürümesi üzerine babasının affını sağlamıştır araya girerek. Yani yoksa Sultan Murat Hüdavendigâr öldürecekti, katledecekti Alaaddin.
Geliyordu hocam.
Karamanoğlu Alaaddin Bey'i, 1. Alaaddin Bey'i katledecekti 1386 yılında. Eşi önlemiştir 1. Murat Hüdavendigâr'ın. Böylece biz şunu anlıyoruz. Diplomat kadın.
Devletin
yani
işte.
Elbette burada eşitlik görüyoruz. Hatta rol görüyoruz. Gerçekten de dünya tarihine yön veren olaylar görüyoruz kadında. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun veya bazı kaynaklarımızda Mal Hatun diye geçer. Osman Gazi'nin eşi ve tabii ki Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda en temel tarih olayı burada gerçekleşir. Hani Osman Gazi'nin meşhur bir rüyası vardır ve ondan sonra evlenir. Ve o olay tarihi anlamda temsil edildiğinde Edebali'ye bağlanır. Edebali da bir ahidir.
Evet,
ahinin hocam. Kızı da bacıdır. Yani Bacıyan Rum Teşkilatı'nın Osmanlı kolunun başında Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun bulunur.
Yani hocam bu kadar iç içe geçmiş bir...
Tabii ki.
Evet.
Yani erkekle kadın devamlılık arz eder bir millet içerisinde. Ne kadar erkek varsa o kadar da kadın vardır. Bacıyan Rum Teşkilatı budur. Anadolu Kadınları Teşkilatı vardır. Belgelerini yayınladık. Orada da Bacıyan Rum ifadesiyle, Anadolu Kadınları ismiyle geçmektedir. Bu kesin bir şekilde ortaya konmuştur ve anlatılması, tanıtılması gerekir.
Hocam bir iki örnek daha verip ardından yavaş yavaş toparlayalım konumuzu. Uzun Hasan'ın annesi Sare Hanım, Sare Hatun.
Evet, Sare Hatun, Sare Hatun da Osmanlı Devleti'ne elçi olarak gönderilmiş ve özellikle Trabzon seferi sırasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına gönderilmek suretiyle yolda yanına gelmiş ve seferden vazgeçirmeye çalışmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han da ona gazilikten, yani Gaziyan Rum'dan bahsetmiş ve Trabzon'da kendisini bekleyen mazlumlardan örnekler vermiştir. Sare Hatun da yoldan çeviremeyeceğini anlamıştır. Bir diplomat kadındır Sare Hatun baktığımız zaman. Şüphesiz Fatih Sultan Mehmet Han'a sözünü geçirebileceğini, akrabalığı dolayısıyla onun kendisini sözünü dinleyeceğini düşünüyordu. Akkoyunlu Devleti bu tarihler itibariyle en güçlü dönemlerini yaşamaktadır ve Uzun Hasan gittikçe artan Fatih'in yükselen yıldızını görmektedir. Onu Trabzon'daki miras hakkından dolayı da bu seferden vazgeçirmeye çalışmıştır. Çünkü Uzun Hasan ve Sare Hatun aynı zamanda Trabzon prensesi Uzun Hasan'ın eşi olması dolayısıyla buradaki haklarından vazgeçmek istemiyordu. Hak talebinde bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet Han da garanti vermiştir. Ben buraya aldıktan sonra gerekli bütün miras haklarını iade edeceğim demiştir.
Yani
ve iade etmiştir.
Yani hocam baştan itibaren şu sonuç çıkıyor ki yalnızca işte esnaf farklı değil, devletin içerisinde bizatihi devlet yönetiminde.
Anadolu Kadınları Teşkilatı budur zaten. Milli mücadelede de vardır. Mesela Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. Bunların hepsi baktığınız zaman işte bir beyin, önde gelen paşanın, devlet adamının eşi de olabilir, kızı da olabilir. Bir aydının, okur yazar bir müderris ya da profesörün vesaire eşi de olabilir. Yani bunlar okumuş yazmış insanlar, diğerlerini de eğitiyorlar, yönlendiriyorlar. Göçebesi de işin içerisinde, şehirlisi de. Bunlar bir bütün olarak birbirini tamamlıyor. Sosyal hayat böyle bir şeydir zaten. Herkes aynı işi yapmak zorunda değil. Herkes sarayda yaşamak zorunda değil. Birisi çoban olacak, diğeri muallim olacak, diğeri profesör olacak. Bu şekildedir. Yani biri ticaret adamı olacak. Kadınlarda da böyledir. Hepsi aynı işi yapmak zorunda değildir. Meslek hayatıydı ve toplum hayatı içerisinde yaygın eğitim faaliyeti yoluyla Anadolu Kadınlar Teşkilatı devamlı var olmuştur.
Evet,
şekil
hocam.
Değiştirerek, ad değiştirerek de olsa varlığını sürdürmüştür ve göstermiştir.
Hocam bütün bu söylediklerimizin sonunda şunu da sorayım ve size bitirelim programımızı. Aktardığınız, verdiğiniz bu bilgiler esnasında işte Orta Çağ dönemi. O esnada Avrupa'da cadav mı vardı?
Tabii kadınların...
Daha anlaşılsın diye hocam soruyorum.
Kadınların Orta Çağ'da Avrupa'da yaşadıkları problemler, kabul görmeleri ve sosyal hayat içerisindeki yerlerine bakarsak insanlığın karanlık tablolarını tasvir etmemiz gerekir. Gerçekten çok üzücü. Günümüzden tasvir ettiğimizde kadının insan olup olmadığının bile tartışıldığı ve hatta kadına ait hukukun hiçbir zaman tanımlanmadığı, hak hukuk dediğimiz şeylerin bu anlamda bulunmadığını ifade edebiliriz rahatlıkla. Bir emtia gibi, bir meta gibi kadınların adeta köle gibi pazarlarda dolaştırılması hadisesi Avrupa'nın her yerinde Roma'dan gelen bir gelenek olarak bulunuyordu.
18. yüzyılın sonlarına kadar da insanların cadı diye suçlanıp yakıldığını da buradan dinleyicilerimize duyuralım. Son sözlerinizi de Güray Hocam, toparlayalım programımızı bu haftada.
Anadolu Kadınları Teşkilatı bütün dünyanın insanlığına örnek olabilecek bir tarih bilgisini taşımaktadır, tecrübesini taşımaktadır. Bunu bilen insanlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz bundan sonraki dünyada da daha güçlü, büyük bir tarihin yapıcısı, mimarı olacaklardır. Bundan eminiz, biz bu bilgilere sahibiz ve bunu anlatmakla mükellefiz. Görevimizi bu anlamda yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sorusu olan olursa da mutlaka tarih kurumuna yazarak bu konuda bilgi isteyebilir, belge isteyebilir.
Programımızı arayabilir hocam. Evet. Bize elektronik posta gönderebilir. Ve bu hafta da geldik sonuna değerli dinleyicilerimiz. Türk Tarihinin İzinde programımızın Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun Sedat Bey, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Türk Tarihinin İzinde.